Ayrım 12. Şahmat Mario Mazzanti. Sayfa 145. 5. gün. Sabah. Yeni gün Klebs'in hissedemeyeceği bir sıcaklığın haberini veriyordu. Evine birkaç metre uzaklıktaki kafeye girdi. Şehir trafiğine kalmamak için yola oldukça erken koyulmuştu ve sakince kahvaltısını edebilirdi. Boyun kaslarını hareket ettirdi. Stres peşini bir dakika bile bırakmıyordu. O gece yatağa yığılıp kalmış, gördüğü rüyayı bile hatırlayamayacak kadar karanlık ve derin bir uykuya dalmıştı. Hissettiği tek şey terinden sırılsıklam olan çarşaftı. Ciddi bir ifadeyle tezgaha yaklaşıp bir kahve istedi. Tam o anda arkasından gelen sesle irkildi.
''Bana bir cappuccino, köpüksüz olsun lütfen.''
Greta Alfieri yanına yaklaştı. Vücut hatlarını ön plana çıkaran siyah bir elbise giymişti. Boynunda iki gün önce taktığı aynı ince kolye vardı. ''Sizi şaşırttım mı?''
''Hiç şüphesiz evet. Gördüğüm kadarıyla adresimi ve gidiş geliş saatlerimi biliyorsun.''
''Saatleri bilmiyorum.'' dedi gülümseyerek kızıl saçlarını düzeltirken. ''Siz polisler nasıl dersiniz?'' ''Pusuya yattım. Ama benim için üzülmeyin. Çok beklememe gerek kalmadı.'' Evinizden umduğumdan çok daha erken çıktınız.
Şehir trafiğine yakalanmak istemiyorum.
Klebs de gülümsemeye çalıştı ama sonuç pek de başarılı değildi. O sizdiniz değil mi diye sordu Greta.
Klebs cevap vermedi.
Demek istediğim beni dışarıda bırakan kişi sizdiniz. Sensinin bununla hiçbir ilgisi yok. Bu fikir sizden çıktı Doktor Klebs.
''Evet öyle, üzgünüm.'' dedi Klebs. Greta'nın bakışı gözünden kaçmamıştı.
''Üzgün müsünüz? Benim için üzülerek kendinizi rahatsız etmeyin. Kimsenin değiştiremeyeceği bir seçim yaptınız. Bunu bana kendiniz söylemiştiniz, hatırladınız mı?''
Greta Alfieri sesinde duyulmaya başlayan titremeye engel olmaya çalıştı.
''Bu durumda bir televizyon habercisinin kariyerinin ne önemi var ki?''
Klebs cevap vermedi. Bir süre sessiz kaldılar. Sonra Greta Alfieri sanki bu sessizliği bozmak ister gibi ellerini sallayarak tekrar konuşmaya başladı.
''Hem sonra bakın.'' Tekrar gülümsedi ama bu sefer zorla olduğu anlaşılıyordu. ''Kendi davranışıma da şaşırıyorum. Sizden nefret etmem ve öç almak istemem gerekirken sizinle kahvaltı etmek için buradayım.''
Greta Alfieri derin bir nefes aldı. Gözlerini Klebs'inkilerden bir saniye bile ayırmıyordu.
''Anlamak zorundayım. Siz neler olup bittiğini anlamama yardımcı olmak zorundasınız. Bana en azından bunu borçlusunuz.''
Klebs sessizce onayladı. ''Bir masaya oturalım.'' Oturur oturmaz Klebs bir yudumda kahvesini içip bitirdi. ''Evet, sizin ekranlardan çekilmeniz benim fikrimdi. Bunun farkına varacağınızı biliyordum. Siz sadece katilin size verdiği rolü oynadınız.
Ortada bir seri katil var ve heyecanla ilk cinayetini işledi. Ama bu ona yetmeyecek. Polis başka bir iz üzerindeymiş ve onun varlığına inanmıyormuş izlenimi verirken o bu yutturmacanın tadını çıkarmak istedi. Böylece biriyle iletişime geçmeye karar verdi. Herkes bunu bilmeliydi.'' Bunu direkt olarak polis de yapmadı ama bir televizyon habercisini tercih etti. Garip bir şekilde televizyon dünyasının en asabi habercisini seçti. Greta Alfieri, büyük haberlerin kraliçesi. Böylece hedefine ulaştı. Gazetelerde haber oldu, büyük televizyon kanallarında programlar yapıldı, etrafa korku ve dehşet saçıldı. Şehirde serbest dolaşan bir cani var.
''Ve böylece dün sabaha geldik.'' diyerek araya girdi Klebs. ''Şimdi hala aynı görevde kalsaydınız neler olurdu onu düşünelim.''
''Durumu sömürürdüm. Daha doğrusu şöyle diyelim, basın bu haberi fazlasıyla sömürürdü. Haber programları yapılır, arşivden benzer haberler bulunur, özel haberler ve tartışma programları düzenlenirdi. Yani sonuç olarak bir nevi terörist eylem diyelim.'' Ama birkaç gün sonra halkın konuya ilgisi azalınca ilgi çekecek başka olaylara ihtiyaç doğar ve böylece adamımız birinci sayfa haberi olmaktan çıkardı. Birileri bu haberin doğruluğundan şüphe etmeye başlardı.
Ve o buna katlanamazdı.
Aynen öyle.
Greta Alfieri bacak bacak üstüne atıp Klebs'e yaklaştı.
Bu durumda ona hızlı bir şekilde ikinci bir kurban gerekirdi. Ve sonrasında onu bu kadar çabuk unutup ondan şüphe edenlere yeni bir mesaj.
Krebs ellerini masanın üstünde kenetlemişti. Parmaklarını sıkmaktan morarması Greta Alfieri'nin bir kez daha dikkatini çekti. Durumun aynen böyle gelişeceğinden emindim diyerek konuyu bağladı Klebs. İlk bakışta ortada yeni, masum bir ölü ve büyük ihtimalle nereden geldiği bulunamayan yeni bir mesaj olacaktı. Elimizde hala üstünde çalışılacak bir ipucu yok ve bu bizim iktidarsızlığımızın bir göstergesi. Tüm bunlar benim için kabul edilemez. Böylece senaryoyu kendi lehinize olacak şekilde değiştirdiniz. Ama hala beni görevimden aldırarak ne gibi bir avantaj elde ettiğinizi anlayamadım. Birçok konu benim için henüz net değil. Bir önemim kalmadığı halde neden katilin benimle halen irtibata geçebileceğini düşünüyorsunuz? Eğer bunu yaparsa yakalanacağı bir iz mi bırakabileceğini düşünüyorsunuz? Hamleleri bu kadar net gördüğünüzden nasıl emin olabilirsiniz? Adım adım ilerleyelim Doktor Alfieri. Bana Greta deyin lütfen. Peki Greta, konuların üstünden birlikte geçelim. Krebs kahve fincanının dibinde kalan bir damla kahve ile şeker artıklarının arasında bir şey bulmak istercesini kaşığı fincanın içine daldırıp oynamaya başladı. Hedefimiz ne diye sordu derin bir sesle. Seri katilin kim olduğunu tahmin edip onu yakalamak. Klebs'in bakışları sertleşti. Peki bu hedefe ulaşabilmek için şu ana kadar elimizde üstünde çalışabileceğimiz ne var? Yok denebilecek kadar az şey. Parmak izi yok, hiçbir organik iz yok, görgü tanığı yok, bizi katile götürebilecek hiçbir şey yok. Size kendi tarzında ilettiği mesaj dışında. Elimizde sadece bu olduğuna göre bunun üstünde çalışmak zorundayız. Sizin uzmanlık alanınız yanılmıyorsam psikolojik profil. Ben davranış profili demeyi tercih ediyorum. Böylesi daha doğru. Gerisini zaten konuştuk. Muhtemelen kişiliğinde ciddi bir yetersizlik duygusu olan biriyle karşı karşıyayız. Hayat onu aşağı görüp yok sayıyor. Kadınlar, iş ve toplum ona hak ettiği itibarı göstermiyor. Suç işlemek onun intikam yolu. Suçun kendisi mi? Klebs Greta Alfieri'ye bakarak gözlerini kıstı. Bundan emin misiniz? Ya da cinayet mi bir yol? Ne söylemek istiyorsunuz? Her hareketin bir sonu vardır, bir sonuca varmayı hedefler ve bunu toplumsal davranışın dayattığı engeller ne kadar düşükse o kadar göz önünde, toplum ve kurallarına dahil olmadan sadece kendi amaçlarını takip ederek yapar. Güdü mü yani? Ama bir seri katil sebep olmadan öldürür. Hayır hayır, işte konu tam da bu. Apaçık bir sebebi olan cinayetler gibi değil asla. Uyarılmak, boşalmak, onu çeken ya da iten kişiyi incitmek, kendini yöneten olarak hissetmek için yapar. Çok basit bir güdü, neredeyse kaba ve hayvani. Bu sinir bozucu bir durumdan ya da bir şeyi toplumsal kurallar veya medeni bir hayat içerisinde kalarak elde etmesinin imkansızlığından kaynaklanır. Seri katil serseri kurşun gibidir. Günlük sıkıntıları hiçbir şiddet eğilimi içinde bulunmadan uygun bir şekilde davranarak yok etmeye çalışan milyonlarca insan varken istediğini ya da kendisinden esirgeneni diğerlerinden almak için şiddet uygulayan biri hep vardır. Bunu anlayamıyor, hatta belki bundan korkuyor olabiliriz ama para için birini öldürenden farklı değildir. Greta Alfieri bir şey söylemek istedi ama konuşamadığını fark etti. Şimdi kim olduğunu, nasıl biri olduğunu anlamak ve böylelikle içindeki güdünün ne olduğunu tahmin edebilmek için bizim adamımıza dönelim. Olay yerinde sperm kalıntısı olmadığını gördük. Demek ki olay esnasında heyecanlanmadı. O zaman orgazm olmak için öldürmedi. Peki o zaman şu ana kadar yaptığı ve bize güdüsüyle ilgili bilgi veren en anlamlı hareket ne? Bana gönderdiği e-posta mı? Evet, herkesin bilmesini ve korkmasını istiyor. Çok net, ilişkileri ters yüz etmek istiyor. Artık diğerlerine katlanmasına ve dünyadan korkmasına gerek yok. Çünkü dünya ondan korkacak. İntikam, ün ve korku. İşte içindeki güdü, temel sebep bu. Greta Alfieri derin bir nefes aldı, sırtından aşağı bir ürperti indi. Tamam, her şey çok mantıklı ama çıkış noktamıza geri dönelim. Benim saf dışı kalmamın ne anlamı var? elinden mikrofonunu almak, sesini duyurmasına yardımcı olacak başka bir kişiyi zorlukla bulacağını düşünmeden onu daha hızlı hareket etmeye itmez mi?
Şimdi o konuya geliyoruz. Biraz önce anlattığınız senaryoyu düşünün Greta. Katilin düşündüğü de buydu. Sizinle birlikte akşam haberlerinde yaptığı işleri sunmak, oyunu istediği gibi sergileyebileceği hareket alanı olan bir zemin. Şimdi ise biz bu zemini değiştirdik.
Klebs kısa bir ara verdikten sonra devam etti.
O zaman çok uzak bile gözükse de bir şansı var. Bu şans mevcut durumun adamımızın hoşuna gitmemesi ve bir şekilde araya girmek istemesi. Bunu göz ardı etmeyelim. Hasta bir adamla karşı karşıyayız. Şu an gücün doruklarında yaşayan bir adamla.
Klebs sözlerine tekrar ara verdi.
Şöyle düşünmeye çalışın Greta, bir sebepten dolayı bu canavarı etkilediniz ve planları içinde ses kaynağı siz olmak zorundasınız. Ya da katil yaptığı şeyin unutulup gitmesini umarken, olaya geniş yer vererek dikkat çeken gazetecinin yerinden olmasını kendince bir memnuniyetle izliyor. Ya da hala tek iletişim kaynağı olarak siz varken en güçlünün kim olduğunu göstermek istiyor. Benim seçtiğim haber kaynağımı elimden alıyorsunuz. O zaman ben de size kimin yönetici olduğunu göstereyim. Onu geri kazanacağım.
Greta Alfieri artık kafedeki hiçbir sesi duymuyor, etrafındaki hiçbir şeyi görmüyordu.
Ama neden tek ve sadece beni seçti?
Bu sorunun cevabını bilmiyorum. Sizin hayranınız hatta size aşık olan biri olabilir. Sadece ulaşması imkansız olan sizle irtibata geçebilmek için bile öldürmüş olabilir.
Klebs dik dik bakarak ekledi.
O normal biri değil Greta.
Gazeteci uzun bir süre sessizce oturdu.
Tamam tamam, tüm bunları kabul edelim.
Sesindeki şüphe kaybolmuştu. Size tekrar aynı şeyi soracağım. Bunun avantajı ne?
Sizi oyundan çıkararak ortadaki tabloyu değiştirdik. Eğer mikrofonuna bağlı olma hipotezi doğruysa bunu geri almaya çalışacak. Ve eğer biz bu mikrofonu ışıklardan uzak ve biraz saklı tutarsak katil zorluk yaşayacak. Belki iletişim kurmanın farklı yollarını arayacak, ortaya çıkacak ya da bir hata yapacak.
Greta Alfieri arkasına yaslanarak irkildi. Klaps'tan biraz uzaklaştı.
Açıkçası tüm bunlar bana oyun kağıtlarından bir kule gibi gözüküyor. En nazik şekilde söylemem gerekirse çok zayıf bir ümit ışığı.
Ah, elbette bir risk var ama tahmin ettiğinizden daha az. Katilin sizi seçmesinin bir sebebi var. İddiaya bile girerim. Sizi kolay kolay bırakmayacak.
Greta Alfieri Klebs'in bu son söylediklerini dikkate almadan konuştu.
Hem sonra söyleyin bana, katilin yeni bir suç işlemeden benimle iletişime geçeceğini size düşündüren nedir?
Klebs gözlerini sessizce Greta'nınkilere dikti.
Elbette. Ah tabii, ikinci kurbanı bekliyorsunuz. Hem de sabırsızlıkla.
Greta vücut ısısının yükseldiğini hissetti.
Ancak o zaman katil benimle irtibata geçmeye çalışacak ama beni bulamayınca Doktor Klebs'in üretken hayal gücü uyarınca Hannibal Lecter gibi Clarice Starling'ini aramaya koyulacak ki bu da ben oluyorum.
Bu esnada siz ve adamlarınız ise onun üstüne atlamak için hazır bekliyor olacaksınız.
Klebs hemen cevap vermedi. Birkaç gün önce bu konudan bahsettiğinde Sensi'nin de bu durumu Hannibal sendromu olarak nitelendirdiğini acı bir şekilde hatırladı. Bu olasılığa sadece kendisinin inanıyor olmasının bir önemi yoktu. Her halükarda yoluna devam edecekti.
Bakın Greta, bu soruşturmada birçok insan görevli. Olabilecek her yöne gidiyoruz. Tüm çabamız birini daha öldürmeden onu yakalamak. Ama eğer böyle bir şey olursa...
Dinleyin, boş verin gitsin.
Greta Alfieri fırlarcasına ayağa kalkarak cüzdanını bulabilmek için elini çantasına daldırdı.
Yeni bir kurban, kariyerinin içine edilen bir gazeteci, ne güzel bir plan. Sizin zeki olduğunuzu sanmıştım Doktor Klebs ama yanılmışım. Tıpkı yakalamak için sürekli peşinden koştuğunuz canavarlar gibi beyniniz bulanmış sizin.
Greta Alfieri masaya bir kağıt para fırlatarak konuşmaya devam etti.
Kahvaltı benden olsun, işimden olmamı kutlamış olduk diyelim.
Klebs hiçbir şey söylemeden kafeden çıkan kadını izlemekle yetindi.
park yeri bulabilmenin imkanı yoktu. Klebs dişçi Salvatore'nin muayenehanesinin olduğu şık binanın önünde durabilmek için arabasını ikinci sıraya koydu. Mercedes'in motorunu durdurdu ve dörtlü farları yaktı. Birkaç dakika erken gelmişti. Arkasına dayanarak gözlerini kapattı ve biraz rahatladı. Adriana'nın evinin kokusu hemen etrafını sardı. Yavaş bir şekilde zihnine yayıldı. Ama bu sefer farklı bir şey vardı. Hem acı veren hem de tatlılıkla gıdıklayan diken gibi bir şey. Adriana'nın yüzü belirdi. Yüzündeki ciddi gülümseme algılanamaz bir hal alıyordu. Tıpkı kapalı bir tabut içinde vücudun şeklinin gitgide bozulması gibi. Klebs birden yerinden fırladı. Mareşal Gatta arabanın camına vuruyordu. Klebs kilidi açtı ve Mareşal kaba hareketlerle arabaya bindi.
''Güzel araba Klebs, ne zaman satacaksın?''
''Sana iyi bir fiyata veririm.'' Her şey kontrol altındaydı. Alnında beliren ter damlaları kurumaya başlıyordu. Mercedes tatlılıkla yola koyuldu. ''Evet, anlat bakalım.''
Kadın onun hastasıymış. Son iki ay boyunca 4 randevusu olmuş dişçiyle.
Klebs direksiyondaki ellerini daha da sıktı.
Hasta bilgilerinin ve maddesiyle aynı gün randevusu olan hastaların isimlerini aldım. Mareşal Gatta bir CD göstererek arabanın torpido gözüne koydu. Hepsi bunun içinde ama şimdiden söyleyeyim 4 randevunun 3'ünde maddesiden sonra aynı kişinin randevusu varmış.
Çok iyi iş, teşekkürler.
CD'nin içinde bilgisayarda en sık ziyaret edilen sitelerin de isimleri var. Otomobil, saat, siyah siteleri, tıp siteleri ve eşya siteleri. Yani tipik bir dişçi bilgisayarı.
Sence şüphelendi mi?
Hayır, gerçek bir mali denetim olmadığını anlamayacak kadar korkmuş ve telaşlanmıştı.
Mareşal Gatto sırıtarak devam etti.
En azından başında öyleydi. Adamlarım hard diske beceriksizce kaydedilmiş birkaç video buldu. Anlarsın ya.
Mercedes neredeyse tam bir tur döndü.
Beni burada indir de işime döneyim. Muhasebe kayıtlarını derinlemesine incelemek için birkaç gün kalacağız. Başka bir bilgiye ihtiyacın olursa...
Ararım.
Sensi şaşkınlığını gizleyemedi. 10 tane adam, potansiyel olarak katil olabilecek 10 kişi bulduğunu mu söylüyorsun?
Bunu söylemedim. Kimse 10 tane potansiyel katil adayından bahsetmedi. Ben sadece arkasında bir caninin saklanıyor olabileceği 10 kişi tahmin ettim. Bu söylediğim seninkinden çok farklı. Vaktimiz az olmayıp küçük bir grup üzerinde araştırma yapmak zorunda kalmamış olsaydık bu sayı daha fazla olurdu. Yaptığımız tek şey elimizdeki davranışsal prototipin özelliklerine uyan kişileri tespit etmek oldu.
Sensi parmaklarını sinirli bir şekilde masanın etrafında gezdirdi.
Ne yazık ki katil bu 10 kişiden biri olmayabilirdi.
Şimdi ne şekilde ilerlemek istersin?
24 saat gözetim altında tutulacaklar, cep ve ev telefonları dinlenecek, bilgisayar bağlantıları ve geçmişlerinde bununla ilgili olabilecek suçlarda bulunup bulunmadıkları araştırılacak. Ama daha alt seviyede olacak şekilde.
Nasıl yani?
Telefonda internet üstünde müstehcen konuşmalar ya da tehdit, kadın ve hayvanlara uygulanmış sarkıntılık ya da şiddet, kundakçılık.
Kundakçılık mı?
Genellikle bu gibi eylemlerle başlıyorlar. İstatistiksel olarak geçerli bir veri bu.
Sensi uzun bir nefes vermeden önce derin bir şekilde soluklandı. Benden oldukça fazla adam istiyorsun.
Aynen öyle.
Soruşturmanız dahilinde ilgili savcı bilgisayarların izlenmesine ve onlara müdahale edilmesine asla izin vermeyecektir.
Bunu sivil adamların yapabilir.
Ama o zaman elde edeceklerimizin sonrasında delil olarak kullanamayız.
Eğer bu yolla adamımızı bulacak olursak sonrasında istediğimiz kadar delil buluruz.
Sensi uzun bir süre sessiz kaldı. Parmaklarıyla masanın üstüne vurmayı bıraktı. Genel soruşturma bölümünden birçok adamımı alıp senin hizmetine vermem gerekiyor.
Sensi'nin sesinde artık teslimiyetçi bir ton vardı.
Lafı geçmişken diyerek sözü gerdi Klebs.
Sesinde yapay bir tonlama vardı. Komiser Bendy ne aşamada? Sonuca ulaşabildi mi?
Sensi acı bir şekilde gülümsedi. Çıkmaz bir sokakta olduğumuzu çok iyi biliyorsun. O ve diğerleriyle biraz önce durum değerlendirmesi yaptım. Yapılacak tek şey var. Katilin harekete geçmesini ummak.
Yani yeni bir ceset bekleyeceğiz.
Yine sessizlik oldu. Tamam, sana elimden geldiği kadar adam vereceğim. Ama en fazla senin birkaç şüphelini izleyecekler, o kadar. Bundan daha fazlasını yapamam. Geri kalanlar içinse kendine yeni bir yol bul. Ve eğer sivillerden birilerini kullanırsan benim haberim olmasın. Bilmek istemiyorum.
Klebs odadan tatminkar bir gülümsemeyle çıktı. Umduğundan çok daha fazlasını elde etmişti. Öğleden sonra Greta Alfieri öğle yemeği yememiş, odasında oturup durmuştu. Telefonu hiç çalmamıştı. Onu arayan kimse olmamıştı. En sonunda uzun süre önce yapması gereken şeyi yapmaya karar verdi. Şahsi cep telefonundan bir numara çevirdi. ''Alo, Anselmi sen misin? Kontratı ben de imzaladım. Şimdilik burada kalacağım ve Klebs üstünde çalışmaya başlayıp kısa sürede canlı yayında kullanabileceğim bir şeyler ulaştıracağım sana.''
Klebs Mercedes'ini Maccezi'nin evine doğru sürüyordu. Ne yapacağıyla ilgili net bir fikri yoktu. Tekrar daireye mi çıkacaktı? Kadının işle ev arasında her gün gidip geldiği yolu mu izleyecekti? Yoksa çok basit bir şekilde hislerinin içinde mi kaybolacaktı? Hiç bilmiyordu. Cep telefonu birden her zamankinden daha keskin bir şekilde çaldı. ''Ben Klebs.''
''Doktor, araştırdığımız kişilerden bir tanesiyle ilgili yeni bir bilgiye ulaştık. Önemli olabileceğini düşünüyorum.''
Mayetza'nın sesi çok heyecanlı çıkıyordu. Klebs arabayı aniden durdurup cep telefonunu kulağına iyice yerleştirdi. Mayetza anlatmaya başladı. ''Nikola Rauti adlı kişiyle ilgili, dişçinin bekleme odasında Maccezi ile birçok defa karşılaşmış olan bir hasta.''
''Bankacı olan mı?''
''Evet, bir şubede kasiyer.''
''Yani?''
''Öncesinde benzeri davranışları var doktor.''
12. ayrımın sonu. Sayfa 157.